Evet, bu benim üçüncü vaazım ve gitgide yeni şeyler öğreniyorum aslında. Çünkü hiç yapmadığım şeyi yapıyorum üçüncü kere. Bu hafta John'la konuştuk, daha doğrusu 2 hafta önce. Elçilerin İşleri bölümünü, vaazını vereceğiz ama benden bir tanıtım yapmamı ve üçüncü bölümden kısa bazı konulara değinmemi istedi. Ben de o konulardan bazılarını tabii ki kendimce hazırladım. Şimdi elçilerin işlerinin önce bir tanıtımını yapalım. Yani tanıtım nedir? Bir gidişat, değil mi? Yani oradaki bir film gibi, yani oyuncular, senaryo, işte film neyin hakkında gibi. Bu şekilde bunların üzerinde konuşalım. Elçilerin dedi kitabı Luke kitabının devamı niteliğinde aslında. İkisinin de Theophilus adındaki bir adama hitaben yazıldığını açıkça görüyoruz. Mesela Luka 1'de diyor ki, Sayın Theophilus, birçok kişi aramızda olup bitenlerin tarihçesini yazmaya girişti. Nitekim başlangıçtan beri bu olayların görgü tanığı ve Tanrı sözünün hizmetkarı olanlar bunları bize ilettiler. Ben de bütün bu olayları da ta başından özenle araştırmış biri olarak bunları sana sırayla yazmayı uygun gördüm. Evet, elçilerin işlerinde şimdi elçilerin işleri 1 ve 2'ye bakalım. Evet. Ey Teofilos, ilk kitabımdan İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi seçmiş olduğu elçilere kutsal ruh aracılığıyla buyruklar verip yukarı alındığı güne dek olanları yazmıştım. Demek ki Elçilerin İşleri kitabı aslında bir nebze Luka bölümünün devamı gibi niteliğinde. Evet. Yazarı artık biliyoruz ama şimdi İsa'nın biliyorsunuz kaç elçisi vardı? Evet, benim nişanım. Gerçekten. Evet, 12 tane elçisi vardı tabii ki. Bunların isimleri şu şekilde aslında. Matta 10, 2, 4'te söylüyor. Bu 12 elçinin adları şöyle. Birincisi Petrus adıyla bilinen Simon. Onun kardeşi Andreas. Zebedi'nin oğulları Yakup ve Yuhanna. Filipus ve Bartolmay. Thomas ve vergi görevlisi Matta. Alfa oğlu Yakup ve Taday. Yurtsever Simon ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariyot. Tabii ki burada nişanlım da söylediği gibi 12 kişi var. Ama tabii ki o Yahuda İskariyot öldüğü için, belki biliyorsunuz değil mi yani hikayeyi, öldüğü için 11 tane elçi olarak kaldılar. Yazarı biliyoruz, elçileri biliyoruz artık. Bu kitabın asıl özelliği İsa'nın göğe alındıktan sonra Mesih imanlılarının yaşadıklarıdır. Burada kutsal ruhu alınması, mucizeler, görümler, insanlara verilen Tanrı'nın müjdesi, sıkıntılar gibi konular ele almaktadır. Elçilerin İşleri kitabının tamamında. Tabii ki kitabın ana amacı Tanrı'nın müjdesinin yayılması, İsa imanlılarının çoğalması, kilise zamanının başlangıcı aslında toplulukların, İsa imanların yaşadığı zorluklar aslında. Şimdi oradaki durumların üzerine bakacağız. O zamanlar çok ilginç zamanlardı çünkü. Şimdiki durumlardan da aslında pek bir farkı yok. Yani kitaba başladığımız zaman oradaki zorluklar, mucizeler vesaireleri anlattığımızda aslında günümüze dek gelen şeyler. Yani bu sadece tarihsel bir hikaye değil. Yani sadece elçilerle yapılmış bir şey değil. Ancak elçiler o zamanlar bu durumları nasıl karşıladılar, nasıl hareket ettiler? O konuların üzerinde duracağız. İlk olarak Petrus'un ilk konuşmasında, Elçilerin İşleri 2. bölümde Petrus, Pentekost konuşmasında konuştuğu zaman İsa Mesih'in söylediği gibi kutsal ruh geldi ve herkesin üzerine indi. Herkes bilinmeyen dillerle konuşmaya başladı. Ondan sonra her şey İsa'nın dediği gibi oluyordu. Burada kalın, kutsal ruhu alacaksınız demişti. Elçiler orada kalmışlardı ve kutsal ruh gelmişti. Orada çok fazla insan vardı. Belki 3 bin, yani sayı olarak tam hatırlamıyorum ama 3000 belki 2000 kişi kadar insanlar vardı. Oradaki insanlar bu mucizeyi görünce, yani kutsal ruhun geldiğini görünce, birçok kişi orada bilinmeyen dillerle, yani orada hepsi İsa imanlısı değildi. Bazıları dinliyordu ve duruyorlardı. Ama ondan sonra, bu olaydan sonra orada birçok kişi iman etti. Ve aslında aralarında büyük bir bağ oluştu hiç tanımadığı insanlarla. Kimseyi tanımıyorlardı. Yani Petrus oradaki 3000 kişinin hepsinin teker teker ismini bilmiyordu. Elçiler bilmiyordu ama orada bir bağ oluşmaya başladı. Bu bağ aslında İsa imanlarının ve kilisenin ilk adımı oldu baktığımızda. Tamamen bir oradan bir başlangıç devam etti. Ve kutsal ruhu aldıktan sonra 3. bölümün ilk başlangıcında sakat bir dilenci var. Evet. Bu hikayeye bir bakalım. Bir gün Petrus ile Yuhanna saat 3'te dua vaktinde tapınağa çıkıyorlardı. O sırada doğuştan kötürüm olan bir adam tapınağın güzel kapı diye adlandırılan kapısına getiriliyordu. Tapınağa girenlerden para dilenmesi için onu her gün getirip oraya bırakırlardı. Tapınağa girmek üzere olan Petrus'la Yuhanna'yı gören adam kendilerinden sadaka istedi. Petrus'la Yuhanna ona dikkatle baktılar. Sonra Petrus bize bak dedi. Adam onlardan bir şey alacağını umarak gözlerini onların üzerine dikti. Petrus, bende altın ve gümüş yok ama bende olanı sana veriyorum dedi. Nasıralı İsa Mesih'in adıyla yürü. Sonra onu sağ elinden kavrayıp kaldırdı. Adamın ayakları ve bilekleri o anda sapasağlam oldu. Sıçrayıp ayağa kalktı, yürümeye başladı. Yürüyüp sıçrayarak Tanrı'yı överek onlarla birlikte tapınağa girdi. Bütün halk onun yürüyüp Tanrı'yı övdüğünü gördü. Onun tapınağın giriş kapısında oturup para dilenen kişi olduğunu anlayınca ondaki değişiklik karşısında büyük bir hayret ve şaşkınlığa düştüler. Şimdi orada Petrus'la Yuhanna tapınağa giriyorlar ve tapınağa girdiklerinde bir adamı iyileştiriyorlar, değil mi? Ama Petrus'la Yuhanna'da olan şey ne? Yani Petrus ona şey diyor, yani bende para yok ama bende olanı sana veriyorum. Demekle ne demek istedi aslında orada? Ve nasıl iyileşti o adam? Çok ilginç bir şey, değil mi? Onlarda olan şey aslında Tanrı'ya olan imanları ve Tanrı'nın onlara verdikleri armağanlar, yani mucize armağanlarıydı. Tanrı'nın onlara verdiği armağanları aslında kendi adlarına göre değil, İsa'nın adıyla istediler ve İsa'nın adıyla o adamı iyileştirdiler. Evet. Ama şimdi şöyle diyebiliriz, değil mi? Çok iyi bir armağan, o zamanlar ne güzeldi, herkes iyileşiyor diyebiliriz, değil mi? Ancak bu armağanlar bizde de var. Çünkü biz de İsa'ya iman eden kişileriz, değil mi? Bu hikayede aslında birçok şey var. Ben baktığımda yani birçok şey gördüm. Mesela Tanrı'yı hiç tanımayan bir adam Tanrı'yı yüceltmeye başladı iyileştikten sonra. Aslında burada Tanrı'nın reklamını yaptı adam. Ücretsiz bir reklam. Değil mi? Birisini iyileştirirsen tabii ki o da reklam yapacak, değil mi? Bu çok iyi bir şeydi. Ve çok büyük bir mucize gördüler. Değil mi? Petrus ve Yuhanna. Gerçekten bir adama dediler ki ben de olanı sana veriyorum. Kalk yürü dediler ve adam yürüdü. Bu çok ilginç bir şeydi. Ama onlar elçiydi tabii ki, değil mi? Yani İsa'nın elçileriydi, en yakın kişilerdi. Ama biz de İsa imanlılarıyız. Biz de İsa'ya iman ettik. Hepimiz imanlıyız. O zaman bu güç bizde de var. Ama bunu bazen fark etmiyor olabiliriz. Bazen korkuyor ve çekiniyor olabiliriz. Yani biri insana dua etmek için, ya ben onu yapabilir miyim? diyebiliriz değil mi? Yani elimi koyabilir miyim, dua edebilir miyim? Ya adam iyileşmezse ne olacak? Hastaneye götürebilirim. Değil mi? Yani iyileşmezse hastaneye götürebiliriz. Bu şekilde düşünüyor olabiliriz. Zaten birinci konumuz Tanrı'nın verdiği şifa armağanları ve başka armağanların aslında sadece elçilerde değil bizde olması. Çünkü o zamanlar yani elçilerin işleri bölümünde elçiler bunu çok iyi karşıladılar. Ve benim de söylediğim gibi biz bu zamanlarda nasıl karşılayabiliriz bunları? Söylediğim gibi belki bundan 2000 sene önceydi ama 2000 senede aslında birçok şey değişmedi. Biz bazen bazı şeylerin değiştiğini sanıyoruz. Evet dünya değişiyor. Değil mi? Teknoloji değişiyor. Birçok şey. Ama Tanrı'nın verdikleri ve armağanları hiçbir zaman değişmiyor. Ben kutsal kitapta görmedim. Yani 2000 sene sonra ya bu armağan artık kullanılmıyor. Ya tarihi geçti diyen oldu mu? Aramızda bilinmeyen dilde artık konuşmayan yani tarihi geçti bu dilin. Başka bir dile çevirelim diyen oldu mu? Yok. Değil mi? O zaman Tanrı'nın sözü her zaman kalıcı. Ve bizde de var. Bunun için tapınmadan sonra yani öne gelelim. Bu armağanı isteyen yani şifa armağanı, dillerle konuşmak isteyen ya da başka armağanlar, peygamberlik armağanları için burada dua edebiliriz. Ve aramızda hastalar varsa hastalara ellerimizi koyup bugün bu sözler bize teşvik olsun. Nasıl Petrus dua ettiyse nasıl? Cesaretle. Değil mi? Cesaretle dua etti. Dedi ki ben de olanı sana veriyorum dedi. Ve o adam kalktı ve yürüdü. Süslü sözler yoktu farkındaysanız değil mi? Hiçbir şey yoktu. Saf ve sakin bir söz vardı. Kalk yürü bu kadar. Bence tapınmadan sonra bunu aramızdaki hastalar mesela ilk ben hastayım bugün mesela. Konuda. Bana dua edebilirsiniz bu arada ilk başlangıç olarak. Bu sırada Petrus tabii ki tapınağa giriyorlar ancak hiç beklenmedik bir durum içindeler ve şimdiden sıkıntılar başlamak üzere. Çok büyük bir mucize gördüler, çok iyi. Oradaki insanların sakat dilenciyi ve Petrus'u Yuhanna'yı görenler aralarında şaşkınlık içindelerdi. Çünkü oradakiler İsa'ya iman etmeyen kişilerdi. Yani orası bir kilise değildi aslında baktığınızda. Söylediği gibi Süleyman'ın eyvanı dedikleri yer yani tamamen Yahudilerin olduğu, Yahudilerin birlikte konuştuğu, tapındığı bir yer aslında baktığınızda. Orası bir kilise değildi hani girdikleri yer değil mi? Yani. Ama oraya girip orada bir insanı iyileştirdiler. İsa da yapmıştı değil mi? Tapınağa girmişti ve birisini iyileştirmişti. Ama bu olay çok sıkıntılı bir durumdu. Çünkü her an tutuklanabilirler. Veya başlarına kötü bir şey gelebilirdi. Tabii ki iyi bir şey yapmışlardı. Tanrı onları kullanmıştı. Ancak sonuç ne olacaktı? Bu sırada Petrus ve Yuhanna onların arasında durup şöyle dedi. Bunu söylemeden önce bir şey söyleyeceğim. Yani Petrus da Yuhanna'nın yaptığı şey aslında çok iyi bir şeydi değil mi? Yani bir dilenci artık yürümeye başladı. Ama bunun bazen sonuçları oluyor. Biz Tanrı'dan değil ama insanlardan kaynaklı olarak. Bazen yaptığın şeyin iyi ama biraz tehlikeli olduğunu da düşünebiliyorsun. Çünkü ileride ne olacağını düşünmüyorsun. Bu konuyu zaten az sonra konuşacağız. Önce bir ayetlere bakalım. Petrus da Yuhanna bu mucizeyi yaptı ve ondan sonra ne dedi? Adam Petrus'la Yuhanna'ya tutunuyordu. Bütün halk hayretler içinde Süleyman'ın eyvanı denilen yerde onlara doğru koşuştu. Bunu gören Petrus halka şöyle dedi. Ey İsrailler, bana neden şaştınız? Neden gözlerinizi dikmiş bana bakıyorsunuz? Kendi gücümüz ya da dindarlığımızla bu adamın yürümesini sağlamış gibi. İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un tanrısı, atalarımızın tanrısı, kulu İsa'yı yüceltti. Siz onu ele verdiniz. Pilatus onu serbest bırakmaya karar verdiği halde siz onu Pilatus'un önünde reddettiniz. Kutsal ve adil olanı reddedip bir katilin salı vermesini istediniz.
Siz yaşam önderini öldürdünüz ama Tanrı onu ölümden diriltti. Biz bunun tanıklarıyız. Gördüğünüz ve tanıdığınız bu adam İsa'nın adı sayesinde onun adına olan imanla sapasağlam oldu. Hepinizin gözü önünde ona tam sağlığa kavuşturan İsa'nın aracılığıyla etkin olan imandır. Şimdi ey kardeşler, yöneticileriniz gibi sizin de bilgisizlikten ötürü böyle davrandığınızı biliyorum. Ama bugün peygamberlerin ağzından Mesih'in acı çekeceğini önceden bildiren Tanrı sözünü bu şekilde yerine getirmiştir. Öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. Öyle ki Rab size yenilenme fırsatları versin ve sizin için önceden belirlenen Mesih'i yani İsa'yı göndersin. Tanrı'nın eski çağlardan beri kutsal peygamberlerin ağzından bildirdiği gibi her şeyin yeniden düzenlendiği zamana dek İsa'nın gökte kalması gerekiyor. Musa şöyle dedi, Tanrınız Rab size kendi kardeşlerinizin arasından benim gibi bir peygamber çıkaracak. Onun size söyleyeceği her sözü dinleyin. O peygamberi dinlemeyen herkes Tanrı'nın halkından koparılıp yok edilecektir. Samuel ve ondan sonra konuşan peygamberlerin hepsi bu günleri duyurdu. Sizler peygamberlerin mirasçıları, Tanrı'nın atalarınızla yaptığı anlaşmanın mirasçılarısınız. Nitekim Tanrı İbrahim'e şöyle dedi, senin soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün halklar kutsanacak. Tanrı sizleri kötü yollarınızdan döndürüp kutsamak için kulunu ortaya çıkarıp önce size gönderdi. Bu Petrus'un konuşması, bu ikinci konuşması. Değil mi? Petrus'u tanıyor muyuz? Yani Petrus'un biraz hikayesini biliyor muyuz? Petrus, kim biliyor? Çok iyi. Petrus çok ilginç bir adamdı bana göre. Gerçekten. Çünkü kutsal kitabı ilk okuduğumda, gerçekten ilk okuduğumda çok güçlü bir adamdı. Gerçekten Petrus öyleydi. İsa ile konuşurken her zaman sert konuşurdu. İsa'ya sert konuşurdu. Ben seni asla bırakmayacağım derdi. Yani asla terk etmeyeceğim. Yani buradaki herkes seni bıraksın. Ben kesinlikle bırakmam seni ya. O kadar seviyorum seni derdi genelde İsa'ya. O kadardı yani. Ve her zaman ilk baş kişi gibi gözüktü İsa'dan sonra. Ama İsa o son gece yakalandığında onu sabaha kadar 3 kere inkar etti. Ve geldiler şey dedi, sen onun yanında değil misin? Pardon? Ben onu tanımıyorum ya falan. Ya ben İngiliz'im. 3 kere inkar etti. İnanabiliyor musunuz? O 3 kere inkar ettikten sonra bu kişi aslında nasıl konuşuyor fark ettiniz mi? Kutsal ruhu aldı. Tanrı'nın mucizelerini gördü, değil mi? Orada merhametini de gördü tabii. Ve bunları gördükten sonra bu kişi yani 3 kere inkar eden kişi aslında şu an böyle konuşuyor. Aslında bu ikinci konuşması. İkinci bölümde konuştu. Şimdi üçüncü bölümde tekrar konuşuyor. 4'te 5'te her zaman konuşuyor artık. Hiç susmuyor. Evet, çok ilginçtir. Gerçekten susmadı ondan sonra. 3 kere inkar etti ama ondan sonra kesinlikle susmadı. Aslında çok ilginç. Çünkü Petrus'un hayatına baktığında çok yani böyle gidip düşen bir adamdı ama kutsal ruhu ve Tanrı'nın mucizelerini gördükten sonra yukarıya doğru çıkmaya başladı hayatı. Ve bunları konuştuktan sonra aslında bunu nerede konuştuğunu size şöyle tahmin edin. Mesela bir Türk olarak düşünelim. Türkiye'de. Mesela ben nereye gidiyorum? Bir tekkeye gidiyorum. Tekkeyi biliyoruz değil mi Türkler? Türbenin yani daha çok radikal Müslümanların kendilerine ait yaşadıkları ve tapındıkları bir yer aslında. Camiden daha farklı bir yer. Ve orada genelde şey radikal olan kişilerin olduğu şey bir yerde. Aslında Petrus da Yuhanna da o şekilde. Yani caminin içine giriyorlar örneğin. Caminin içine girip orada bu konuşmayı yapıyorlar. İnanabiliyor musunuz? Gerçekten bir düşünün. Yani Türkler olarak düşünün. Çünkü biz Türkiye'deyiz ve tabii yabancılar da biliyor bu konuyu. Ama biz Türk olduğumuz için biraz daha şey yapabiliriz, anlayabiliriz yani neyi, nasıl olduğunu. Ama ben her zaman şaşırdım. Petrus bu konuşmayı nasıl yaptı ya? Girecek içeriye, bütün Yahudiler falan var. Siz öldürdünüz, siz bunu yaptınız, siz yaşam önderini öldürdünüz falan. Şimdi bu adam konuşurken şunu düşünmüyor mu? Ya ben evleneceğim. Değil mi? Yani hani çoluk çocuk sahibi olacağım. Ne bileyim bir hayatım var. Hani eve gideceğim falan. Hiç bunları düşündün mü sizce? Bence hiçbir şey düşünmedi. Çünkü ona yardım eden Tanrı'ydı. Onun ağzına sözleri koyan Tanrı'ydı. Ve biliyordu orada ne olacağını. Oradan rahatça çıkacaktı. Tabii ki diğer hikayeyi anlatmıyorum. Onu sanırım Peter anlatacak. Yani 4. ve 5. bölümleri. Oraya anlatmıyorum kesinlikle. Geçmeyeceğim. Ama Petrus'un yaptığı şey şuydu. Tam bir cesaret ve yüreklilikle insanların karşısına çıkıp konuştu. Yani sonrasında işte ben yakalanacağım, beni polisler alacak, götürecek. İşte şunu yapacaklar, bunu yapacaklar. Yani o zaman ben bunu yapmayayım, bu konuşmayı yapmayayım. Ya da o insana müjde vermem gerekiyor deyip yüreğinde hissedip, ya ben o adamla konuşmuyorum, o adamın sakalı var. İşte o adam çok fazla aşırı radikal Müslüman. İşte şu şöyle, adam seçmedi mesela. Tamamen konuştu. Kim olduğuna bakmadı, nerede yaşadıklarına bakmadı onların. Yani çok az Yahudi mi ya da çok Yahudi mi ya da Sadüki mi ya da az Sadüki mi diye bakmadı. Tamamen çok özgürce konuştu aslında. Çünkü Tanrı ona bir özgürlük verdi değil mi? Yeni bir hayat verdi, yeni bir ruh verdi. O inkar eden adam artık savunucu, yani bir avukat gibi konuşan bir adam oldu aslında baktığında. Bütün hayatı değişti. Sıkıntıları bence çok düşünmedi. Bunu söyleyince başıma bunlar gelecek diye düşünmedi. Tam tersine Tanrı'nın ona yaptığı yardımla konuştu. Her zaman. İnsandan korkmadı mesela. Biz bazen korkuyoruz değil mi insanlardan? Mesela Nergis'in anlattığı gibi. El alem ne der değil mi? El alem ne diyecek? İşte ben farklı bir insanım. El alem ne der, ailem ne der? Bunlarla konuşamam. İşte onlar müjdeye açık değil gibi gibi gibi gibi gibi. Hayatımızda o kadar çok engeller var ki. Ben bunları her zaman şey diyorum ama. Çünkü biliyorsunuz. Ama kelimesinden sonraki olan her şey negatiftir yani Türkçe'de. Seni seviyorum ama işte saçların sarı falan. Evet. Ama Petrus böyle yapmadı. Çünkü bence Tanrı'nın da ama kelimesi kullandığını sanmıyorum. Yani hani sana kutsal ruhu vereceğim ama işte kullanabilecek misin falan dediğini hiç sanmıyorum. Tamamen veriyor değil mi? Onun için Petrus da aldığında amalarla hareket etmedi hayatında ya da düşüncelerle etmedi. Tamamen Tanrı'nın düşüncesine sarılıp hayatında o şekilde konuşmak istedi bence. Ve onun için cesaretle konuştu. Cesaretle değil mi? Biz bazen korkuyoruz hayatımıza. Çünkü hepiniz için konuşmuyorum, kendim için konuşuyorum. Bazen hayatımızdan korkuyoruz, insanlardan korkuyoruz. Konuşmaktan korkuyoruz, çekiniyoruz. Onun için elçilerin işleri zamanındaki zamanla bu zamanlar arasında aslında baktığımızda çok bir fark yok. Konuşulanlar mesela Türkiye'den bazen deport ediliyor, hapse atılıyor değil mi? Halen yaşıyoruz değil mi? Duyuyoruz bunları. Başka ülkelerde de var bunlar. Her zaman olacak şeyler. Ama bazen o insanlar konuşuyor ve orada uyanış oluyor. Bir ülkeden duyuyoruz diyoruz. Ama burada bir uyanış olmuş. Çünkü orada birisi gerçekten cesaretle konuşmuş. Ve yayılmaya başlamış yani. Tanrı onlara yardımcı olmuş yani. Evet. Onun için her zaman hayatımızda insanlarla konuşurken ya da müjde verirken ya da savunmak zorunda kaldığımızda her zaman bazen insanlardan gerçekten korkuyoruz. Ne diyecek, nasıl tepki görecek gibi. Mesela internete ben bir İncil resmi koymuştum. İki gün önce birisi altına şey yazmış. Tamamen açıklama. İncil değiştirildi. İşte yeni kitap Kur'an vesaire vesaire vesaire böyle o kadar çok şey yazmış ki sabah uyandım baktım şey dedim konuşmak istemiyorum. Kenara koydum çünkü şey okuduğumda şey dedim ne anlatabilirim ki o adama? Gerçekten ne anlatabilirim? O zaten şey düz bir bakışta. Ama sonra bunu düşündüm. Dedim azıcık konuşabilirsin cesaretle. Yargılamadan. Değil mi? Onları kırmadan tabii ki. Çünkü hepimiz aynı yerde yaşıyoruz ve hepimiz kardeşiz unutmayalım. Kutsal kitap bütün insanlar için, sadece iman edenler için değil. Bütün dünyaya Tanrı seslendi değil mi kutsal kitapla? Biz sadece bunu duyuruyoruz. Yani. Konuşma konusunda bir hikaye anlatmak istiyorum hayatımdan. Çok uzatmayacağım. Konuşma konusunda bir hikayem var. Ben 2012-2013 senesinde iki kişiyle Hristiyanlık hakkında konuşmuştum. Onlar biraz radikal Müslümanlardı böyle. Ama onları sevmiştim çünkü şey, Kur'an'ı çok iyi biliyorlardı. Ve onun için onlarla konuşabiliyordum. Yani çok rahat konuşabiliyordum. Çünkü bilmeyen birisiyle konuşunca bazen şey, aynı senkronda konuşamıyorsunuz. Ve onları çok sevmiştim. Gerçekten çok bilgili konuşuyorlardı. Onlarla konuştuktan sonra bir hafta sonra bana şey dedi, tekrar gelip konuşabilir miyiz? Ben de tabii ki dedim. Neden olmasın? Ama iş yerime geldiklerinde bunlar birkaç kişiydi ve kendileri şey, meğersem bir tarikattanmışlar ve şey tarikat liderlerini de getirmişlerdi konuşmaya. Ve onlar oturdu dükkanda. O an iş yerimin tamamen içinde kapkara bir bulut gördüm. Hiç unutmuyorum. Yani. Ve elim titremeye başladı. Yani bildiğiniz böyle titremeye başladım. Çünkü korktum. Gerçekten. Mutfağa gittim. Mutfakta kahve yaptım onlara. Ve kahve yaparken şey böyle yapıyorum. Tekrar yapmalıyım falan diye. Evet gerçekten çok şeydi. Yani inanılmaz stresli bir gündü benim için. Bütün hayatım gözümün önünden geçti. Çocukluğum falan böyle. Gerçekten bunu hissettim. Ondan sonra ve şöyle dedim yani çok kısa, çok süslü dua etmeyi pek sevmiyorum ben. Yani içimde ne varsa aynısını söylemek istiyorum. Rab dedim, gerçekten korkuyorum. Yani ve bu adamlar benimle konuşmak istiyor. Ve şu an korku benim üzerimde egemen. Gerçekten egemen. Hissediyorum yani. Korkuyorum bariz. Şey dedim. Bana yardım et. Gerçekten sana yani senin yardımına ihtiyacım var. Dediğimde kahveleri aldım tabii böyle. Bir Türk kadını gibi götürüyorum tabii. Korkudan. Ondan sonra kahveleri bıraktıktan sonra oturdum. Onlara baktım ve çok değişik bir hava olmaya başladı böyle. Her şey değişmeye başladı. Ve onlar benimle konuşmak istediler. Ve 4 saat kadar konuştuk. O gün hiç çalışamadım maalesef. 4 saat boyunca konuştuğumda o insanlar benden çok büyüklerdi. Yani en küçüğü benden 30 yaş büyüktü. Yani öyle diyeyim. 25-30 yaş kadar büyüktü birkaç kişi. Ve bunların hepsi şey, hani Kur'an okumuş ve belirli bir yere gelmiş insanlardı. Onlarla konuşurken ve o gün onlarla 4 saat boyunca konuştum. Hiçbir zaman sözümü yemedim. Çok net bir şekilde konuştum. Dediler işte ona inanıyor musun? Hayır ben ona inanmıyorum. Ben buna inanıyorum dedim. Yani net bir şekilde. Sonra ne olacağını düşünmedim mesela. Bunlar beni bir şey yapacaklar. İş yerimi de biliyorlar ne de olsa. Ve ben onlarla konuştuktan sonra adamlar çok sinirlendirirsem eğer o zaman bunlar bana bir şey yapabilir. Yapabilir mi? Yapabilir, olsun falan. O öyle hissettim artık. Olsun dedim. Ne yapacağım? Ben sonucunda ne için yaşıyorum dedim. Ve tam cesaretle konuşmaya başladım. 4 saat boyunca konuştum. Onların her söylediklerine yanıt verip onlara soru sordum. Sonra soru sorduğum zaman onlar bana karşılık veremeyince telefondan başkasına bağlandılar. Çok komik bir zamandı o zaman. İşte şimdi bunu söylüyor, bunun için ne demeliyim diye bir üst kişiye sormaya başladılar beni. Benim için çok komik bir zamandı. Sanki şey, yarışma gibi böyle, soru yarışması gibi. Ve ben gülmeye başladım artık. Dedim ki yani böyle oluyorsa bu komik yani. Ve insanlar bana şey, bir soru daha sordular. Dedim ki yani ben buna yanıt vermek zorunda değilim yani. Hani sorduğun soru çok şey, yani altlı üstlü değil, tam ortada olan yani keskin bir soru. Dedim ben buna yanıt vermek zorunda değilim. İsa da yanıt vermedi bazı sorulara, değil mi? Yanıt vermek istemiyorum dedim bu konuyu. Sonra beni tehdit ettiler. Konuşma bittikten sonra. Gerçekten tehdit ettiler böyle. Tekrar geleceğiz dediler ve gittiler bunlar. Ve gittikten sonra hiçbir zaman bir korku hissetmedim kendimde. Hani bu adamlar tekrar gelecek, hani kesin yani, konuştular bir de. Ve hani bana bir şey yapacaklar gibi hiç düşünmedim, inanın. Tabii hepiniz öyle yapın demiyorum yani, yanlış anlamayın yani, hepimiz gaza gelmeyelim şimdi de. Böyle bir şey yaşadım ben hayatımda. Ümraniye'de yaşadım, iş yerimde. Ama şunu anladım ki gerçekten Tanrı yardım ediyor. Gerçekten Tanrı, bu benim için Tanrı'nın bir mucizesi aslında. Çünkü Tanrı'dan gerçekten yardım aldım. Ben korkarken Tanrı benim korkularımı aldı. Konuşurken kendi sözlerini benim ağzıma koydu. Tıpkı Petrus gibi. Ve bana şey dedi. Sonrasını düşünme ya. Zaten ben senin için bütün hayatını düşünüyorum. Değil mi? Hayatımız Tanrı'da değil mi? O zaman neden bunu düşünüyorsun? Ve konuş dedi. Ve ben de konuştum. Gel. Ve oradan galip çıktım. Ve ben çıkmadım aslında. Tanrı galip çıktı beni kullanarak yani. Ve ondan sonra çok çok iyi zamanlar geçirdim insanlarla, oradaki insanlarla. Yani böyle bir konuşmadan sonra, çünkü daha kötü olacağını düşünüyordum. Ama gerçekten daha iyi oldu baktığımda. Bunun için iki şey bugünkü konumuz. Bir, şifa armağanı ve Tanrı'nın armağanlarını sadece kısadan bahsetmek istedim ben. Biz Tanrı'ya iman etmiş olan kişiler gerçekten insanlara şifa verebiliriz. Dokunabiliriz ve onları iyileştirebiliriz. Ben buna inanıyorum. Ben bunu gördüm. Ben bunu annemde gördüm, Peter'da gördüm. Ben de hastaydım bir gün. Peter ve Carol bana dua etti. Ben iyileşmiştim o gün. Gerçekten bunları yaşadım. Bunun için şimdi bunları inkar edemem. Bunun için sadece elçiler değil, bizler de bir elçiyiz bu arada. Yani hepimiz bunu yapabiliriz. Bugün vaaz bittikten sonra hasta olanlar bence buraya gelsin ve bu konuda dua edelim. Ve bu konuda cesaretle dua edelim. Ve insanlarla bence dışarıda konuşurken, Tanrı'nın sözünü yayarken, tabii ki söylediğim gibi çok yüksek derece, hani size böyle gaz vermek istemiyorum kesinlikle, ama konuşurken gerçekten Tanrı'ya dua edip ondan cesaret alarak konuşmamız gerekiyor. Gerçekten bunu yapmalıyız aslında. Çok teşekkür ederim.